Çapraz Sorgu'dan herkese merhaba. Ben Nuri Erdoğan.
Ben Mert Eko. Gündemin perde arkasında kalmış konularını konuştuğumuz podcast serimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz.
Evet, konumuz para. Bir süredir döviz, kur, enflasyon gibi terimler gündemde çokça yer buluyor. Biz de bu bölümde paranın kendisi ve onunla ilişkim üzerine konuşmak istiyoruz.
Evet, hemen başlamak gerekirse para dediğimiz şey nasıl ortaya çıktı? İnsanoğlu para denilen şeye neden ihtiyaç duydu? Neden onu icat etti? Onunla başlayalım.
Evet, en temeli bildiğimiz üzere alışveriş ihtiyacı. Yani ticaret, birbirimize ticaret yapma sebebimiz yani elimizdeki fazla malları ya da bu başta takasla halledilebilecek düzeyde oluyor ama sonradan bir ara bir maddeye ihtiyaç duyuyoruz. İkincisi en daha önemlisi belki de zamanki insanlar mülk edinmeye başladı. Yani bir mesela yer almaya başladı ve bunu sonradan çocuklarına bırakma isteği oldu. Bunun için bir birikim yapma isteği duydu. O zaman bu ürünler için bir ölçme metodu gerekiyordu. Bunları birbirine kıyaslayabilecek bir ölçme metodu gerekiyordu. Bu ne zamanki işler kompleksleşti o zaman birbirleri cinsinden ifade edememeye başladım.
Bu sayede de para dediğimiz kavramı ortaya çıkartmamız gerekti herhalde.
Evet ama işte bakıyoruz mesela ilk para ne zaman basıldı? Milattan önce 600 yılında Lidyalıların bastığını söylüyoruz. Ama daha öncesinde hadi Babillerin senet olarak kullandıkları bazı yazılı belgeler var. İşte ya da Sümerlilerin tahıl üzerinden yine bir tahılı para gibi kullanarak alışverişleri var. Yani ama en geriye ilk bir toprak alınma zamanını düşünelim. 12 bin yıl falan yapıyor ki bu da insanlık tarihine göre çok düşük bir süre. Yani aslında para çok yeni bir icat.
Para dediğimiz kavramın ortaya çıkması için zaten bir üretim fazlalığına da ihtiyaç oluyor. Çünkü onu ticarete koyacak bir mekanizmanın gelişmesi için. Bu tarım devriminden önce, milattan önce 10.000, 11.000 yıllarına gittiğimiz zaman mesela avcı toplayıcı toplumlarda böyle bir bu tarz bir alışveriş için kullanılacak bir materyalin olmayacağını görebiliriz. Çünkü üretim fazlası diye bir kavram yok. İhtiyaç fazlası, üretim diye bir kavram yok onlarda.
Ve çok az nesneyle haşır neşirsin. Hani
evet.
Bir ufak herhangi bir nesneyi para gibi düşünüp kullanabilirsin gerekiyorsa. Ve dediğin gibi fazlasını üretmiyorsun bir yere taşımadığın için.
Yani mülkiyet kavramının oluşmasıyla beraber başlıyor. Önce toprak mülkiyet. Peki bir yandan da şimdi şeyi düşünebiliriz o zaman. Paranın olmadığı aynı 10 bin yıl, 11 bin yıl önceki bir yer düşünebilir miyiz? Böyle bunların örnekleri var mı veya?
Şöyle var. İnkalılar, ta İspanyollar ilk fethedene kadar, onlarla ilk karşılaşmamıza kadar yani 1500 yılına kadar herhangi bir para kavramları yok. Halbuki ellerinde çok değerli gümüş, altın madenleri var sonradan İspanyollara en az 300 yıl boyunca kaynak olmuş bizim günümüzde para dediğimiz şey. Yani aslında şöyle diyeyim, dünyanın o döneminde başka yerlerinde çok değerli olan madenlere sahip olmalarına rağmen hiçbir zaman kullanamadılar onu. Çünkü ona bir değer atfetmemişlerdi. En fazla süsleme olarak kullanırlardı. Özellikle gümüş çok fazla. Ve ama para yerine kullandıkları bir şey vardı. O da emek gücü. Yani herhangi bir şeyi işte 3 saatlik çalışmaya denk, 5 saatlik çalışmaya denk diye gösterebiliyorlardı. Bunun arkasında yatan, yani bunu doğuran sebep bir ortak akıl vardı ya da öyle görüyoruz. Yani bir hükümdara müthiş bir bağlılık var ve o toplum için ne derse onun topluma yararlı olduğu düşünülüyor. Yani kimse ekstra bir hırs, istek duymuyor herhangi bir şeye. Yani minimum düzeyde duyuyor. O yüzden ekstra üretimin nereye gideceği belli ve bir nasıl desem özel bir girişime yönelik bir istek olmuyor insanlarda. Bu da yani paraya ihtiyaç duymaya gerektirmiyor. Her şey zaten basit anlaşılabiliyor. Bu biraz şeye benziyor aslında, hani günümüze gelirsek günümüzde buna en yakın olarak ortaya sunan görüş. Karl Marx'ın Komünizm Manifestosu'nda da bir paraya ihtiyaç olmadığını söylüyor aslında. Bir para olmamalı. Yine dediği açıkladığım gibi. Çünkü fazla üretim olursa bunun nereye gideceği devlet tarafından biliniyor. Ortak akıl, yani bu topluma kullanılacak. Ve o yüzden herkes, o toplumun içinde yaşayanlar kendilerine geleceğini bildiği için hani paraya şeye ihtiyaç olmayacak, biriktirme amacı olarak kullanılmayacak. Ama komünizme en yaklaşan en sosyalist devletlerde bile bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Hiçbir zaman, yani şu an Kuzey Kore'de bile para var. Hiçbir zaman para müdahaleden kalkmadı.
Veya Küba'da olsun. Bu sosyalizmi, komünizmi halen sürdüren devletleri düşünürsek bir para kavramı hep var. Zaten olacaktır da sistem o kadar bunun üzerine kurulu ki çekip atamıyorsun. Mesela bu uğurda hamleler yapınca da sonun Sovyet gibi olabiliyor. Tabii birçok sebebi var ama işte sistemi de süre gelen bu sistemi değiştiremiyorsun öyle pat diye.
Doğru doğru. Ama buradan demin bahsettik şeye girelim o zaman. İlk altın dedik ya ve diğer madenler. İlk bunlara bir değer atfettik ve bunu bir aracı olarak kullandık. Yani herhangi bir şey olabilirdi ama biz ondan başladık. Peki neden sence altın özellikle ve diğer madenler işte gümüş, bakır gibi öne çıktı?
Şimdi öncelikle bence metal olması kadar mantıklı bir şey yok. Çünkü o dönem matbu bir şey yapamazsın ortaya. Kağıt baskısı bu günümüzdeki paralar gibi. Çünkü öyle bir mekanizma yok. Öyle bir imkan yok. Bir de bu bahsettiğimiz metaller görece kolay işlenebilen metaller. Zehirli olmayan metaller. Mesela neden civa değildi? Çünkü normal koşullarda sıvı halde bulunuyor ve zehirli. Yani zehirli olduğu uzun yıllar bilinmiyor ama. Altının burada ayrışması ve yani gümüşün biraz ayrışması, altının çok fazla ayrışması değer konusunda. Burada bir arz durumundan dolayı örneğin altın çok az bulunabilen bir şey. Görece bu bakıra, demire göre işlenmesi çok kolay bir şey. Bir de üstüne bu itibari değerini çok yüksek kılan şeylerden biri de, özelliklerden biri de cazibesi. İşte parlak renkli, sarı renkli ve ışıldıyor. Bunlar da çekiciliğini arttıran, aynı şekilde bu verilen de atfedilen değerini arttıran unsurlardan biri. Tabii günümüz mantığıyla bakınca farklı düşünebiliriz ama o yıllarda böyle düşünülmüş ki.
Tabii burada
böyle olmuş.
Benim aklıma açıkçası en yatmayan şey hani bu sonuçta madenden çıkarılıyor sürekli ve hani o sırada dünyada ne kadar maden olduğunu bilmiyorsun. Ama yeni kıtalar keşfedilene kadar da bu pek öyle olmamış. Altın hep az bulunan ya da doğrusu diğerlerine oranla az bulunan element statüsünde kalmış. O yüzden. Ya
hatta o zamandan sonra da öyle kalmış ama görece artmış arzı. Halen de dünyada en az bulunan metallerden biridir. Bir yandan da bu tabii bahsettiğimiz metallerin bir maddi değeri de var. Altının, gümüşün, demirin kullanıldığı başka alanlar da var. Mesela sen daha iyi bilirsin. Senin bölümünle ilgili altın, gümüş iyi iletkenlerdir.
Devrelerde kullanılırız.
Yani neden? Çünkü itibari değeri maddi değerinden muazzam daha fazla. Sana bir külçe altın versem, bunun birazını eriteyim de devremde kullanayım, biraz daha verim alırım demezsin herhalde. Hani dersen de ekonomiyle ilişkin zayıf diye düşünülebilir.
Doğru, evet. Bir de o ilk Lidyalardan başlayarak bu paranın üzerine bir kendi damgalarını vuruyor. Kendi imparatorlarının resmini koyuyorlar. Yani bunun anlamı ne?
Ya orada iki şey öne çıkıyor. Birincisi Türk devletlerinden de bildiğimiz şey tarihte. Bir hükümdar eğer o toprağın yöneticisi ise yani bağımsızsa kendi resmini çakıyor paranın üstüne. Bağımsızlığın sembollerinden biri. Tuğra çekmek gibi. İkincisi öte yandan paraya da bir güven katıyor. Örneğin bu sefer örneği günümüzden verebilirim. Bir kağıt parçasının üzerinin arkasında Benjamin Franklin'in suratını gördüğümüz zaman Zimbabwe para biriminin arkasında kim varsa ona göre çok daha yüksek güvenle o parayı kullanıyoruz. Yani eski yıllarda bunu da veriyor. Yani bu para hangi devlete ait? Çünkü parayı basan da devletin kendisi. Aşağı yukarı para birimleri arasında hangi metalin yüzde kaç kullanıldığı da bilinen bir şey. O da onun ispatlayıcısı yani şey paketi gibi düşün. Hani üzerinde şu para birimidir diye gösterge gibi düşün.
Ha yani paraya kendi resmini basma olayı aslında devletin de resmini var. Evet. Güven oluşturması için var her zaman.
Bu para hangi nereye ait? Ona göre o parayı nasıl kullanıyorsun?
Evet yani bu resim basma olayı bizim o değersiz kağıdı yani güvenliğimizi sağlıyor.
Evet yani sadece resim değil işte paranın arka tarafında işte o bilindik Atatürk portresini görüyoruz. Hah diyoruz bu bizim Merkez Bankası tarafından basılmış. Yetmiyor üzerinde Merkez Bankası'nın logosunu görüyoruz. Başkanın imzasını görüyoruz. Seri numarasını görüyoruz. Orada da şey işte bu güveni kanıtlama devreye giriyor. Çünkü günümüzde eskinin aksine o kağıt parçasının hiçbir değeri yok. Gösterdiği hiçbir maddi değeri yok. Tamamen itibari bir değer. Bu işte zaten 1973'te kırıldı. Amerikan Başkanı Nixon döneminde o zamana kadar bu bildiğimiz kağıt paralar altına endeksliydi. Yani teoride herkesin elinde tuttuğu kağıt parasının merkez bankalarının rezervindeki altının işte o oranınca grama eşit olduğu kabul edilirdi ve gidip Merkez Bankası'na al şu kadar dolar ver benim altınımı diyebilirdin.
Sabit bir orandan yani değişmeyen yıllar boyu evet. Değişmeyen sabit bir orandan.
Bu ne oldu? 1973'te bu iş kırıldı. Merkez bankalarındaki altın rezervleri düşmeye başlayınca. Ondan sonra para dediğimiz şeyin maddi ifade ettiği bir değer kalmadı. Yani şu an o elimizde tuttuğumuz kağıt parçasının bize verdiği maddi değer bir pamuktan yapılıyor sonuçta. En fazla yakabilirsin. Onun da kalorisi düşük. Bu bilmiyorum ne kadar doğru bir hikaye bir şey vardı. Uyuşturucu baronu neydi adı?
Escobar diyorsun.
Escobar işte kızıyla polisten kaçarken, saklanırken kızıyla beraber kızı üşümüş, o da para yakmaya başlamış. Ama ne kadar doğru hikaye tartışılır. Çünkü gerçekten kalorisi düşük. Orada odun parçası yaksan daha uzun süre daha yüksek ısınabilirsin.
Tabii ama bu demin dedin de işte 1970'te geçiyor. Şu anki paradan güven oluşturması da birden olmuyor. Süreçinde çalkantılar, sıkıntılar oluyor. Yani insanların altından normal satılan ürüne, emtia bir varlığa dönüşmesi süreci tabii çok da şey olmuyor.
Ya bugün bile bir en küçük bir kriz çalkantıda, mesela bu korona döneminde altın fiyatlarının ne kadar yükseldiğini görüyoruz. İnsanlar altın tutma eğilimindeler. Çünkü altının itibari değeri çok güçlü. Burada convertibility dediğimiz şey, o dönüştürülebilirlik de devreye giriyor. Yani bu devletler yarın öbür gün başına bir şey gelirse para birimlerinin de başına bir şey gelecek. Ama altın universal oluyor burada.
Evet, her an altın o tarihten beri gelen değerini geri dönebilir.
Tabii. Bir de şeyi konuşmak istiyorum ben. Bu konuda fikir yürütebiliriz. Bazı anlar oluyor ki para değersiz kalıyor. Para diye olarak kullandığımız, yani o itibar değeri sıfırlanıyor. Buna örnekler de verebiliriz. Benim hatta çok yakın dönemde şöyle bir olay aklıma geliyor.
Maske.
Korona salgını ilk başladığında maske bulunamıyordu ve hani ne kadar para verirsen ver alamıyordun. Sonra zaten devlet de yasakladı satışını. Veya bu test almaya çalışıyordu insanlar. Ne kadar para veriyor? Yani paranın kıymeti kalmamıştı orada. Çünkü paranın satın alamayacağı bir şey konumuna geldi. Kısa bir sürede olsa.
Mesela benim de aklıma gelen İkinci Dünya Savaşı'nda klasik örnek, toplama kamplarında paranın bir değeri yok ama sigara orada değerli. Sigara üzerinden ticaret yürüyor. Sigara bir birime dönüşüyor. Dolayısıyla dediğin gibi paranın önemsiz kaldığı, yani değersiz kaldığı an.
Evet. Ya kontekstin kendisi de önemli oluyor. Monopoly oynarken Monopoly parası gerçek paradan daha kıymetlidir ama oyun bittikten sonra o paranın hiçbir önemi yok. Bir tat.
Doğru.
Az önce konuştuğumuz konuya dönecek olursak, sen şey demiştin. Bir anda çok fazla altın rezervi bulursak iş nereye gider? Öyle bir anda bir arzın yükseldiği durumlarda nasıl şekillenebilir acaba?
Onunla ilgili de İspanya'nın yaşadığı durum. İlk sömürgelere ulaştığı zaman ve Güney Amerika'daki tüm altın ve gümüş madenleri İspanya'ya aktığı zaman, İspanya bu parayı kendi iç harcamalarını ve savaşlarında finanse ediyor. Bu yani sürekli bir altın gümüş geliyor şeyden, Güney Amerika'dan Sevilla limanına ve oradan direkt bu parayı kendi savaş harcamalarını kullanıyorlar. Ama hazır para tatlı geliyor tabii ve bunun üzerine bir sistem kurmuyorlar. Yani o para sürekli gelecekmiş gibi düşünüyorlar ve para geldikçe de bir yerden sonra hiperinflasyon başlıyor. O altının, gümüşün değeri düşüyor. İspanya bundan sonra birden çakılıyor. Hani bu şu anki petrol gelirleri düşen ülkeler gibi bir finansal model, yani bir banka bile oluşturamadığı için o dönemde, sonrasında İspanya'nın birden düşüşünü görüyoruz. Burada da ilk İtalya'da ortaya çıkan, sonra Hollanda'da ve İsveç'te geliştirilen bankacılık sistemi aslında asıl parayı yaratan, herkesin elindeki parayı daha verimli kullanmamıza yol açan finans dediğimiz sistemi bunlar kuruyor. Ve böylece kurdukları finans sistemi sayesinde bugünkü refah seviyesine de ulaştık denebilir.
Akdeniz ticaretinin burada belirleyici olduğunu da görüyoruz İtalya'da ortaya çıkmasında. O dönem ticari faaliyetlerin Akdeniz'de güçlü olduğu yıllar ve bu işin kalbinde de Floransa, Venedik, Cenova gibi yerler var. Burada bankacılık sistemlerinin ilk defa oluştuğunu görüyoruz. Çünkü dönem meblağlar yükselmeye başlıyor. Bir yandan da yeni bir model ortaya çıkmış oluyor. Yani zaten hali hazırda kullandıkları verginin yanında paranın kendisini fon olarak kullanma sistemi bu dönem oluşturulan bankacılık sayesinde bu finansal sistem dediğimiz şeyin bir parçası oluyor. Savaşları fonlama olsun, imar faaliyeti yapılacaksa onu fonlama olsun, bu dönemde vergi gelirlerinin yanında bu borçlar ve faiz gelirleri de işin içine çokça ve sıkça girmeye başlıyor. Burada da öne çıkan belli başlı aileler var. Mesela herkes Medici'yi bilir bir şekilde. Rönesans'ta da patronaj yapmışlardır birçok sanatçıya.
Sonra bir grup bu işi üstleniyor. Azınlık durumunda olan zaman Yahudiler. Çünkü o zaman hala kilisenin bir baskısı var ve faiz haram diye geçiyor. Ve özellikle bu tüm Hristiyan prensler İtalya'da, Almanya'da işlerini, para işlerini Yahudi tüccarlara, Yahudi zaten daha önceden de bu işlerde mahir olan Yahudilere yaptırıyor. Ve bu paradan para kazanma, yani daha doğrusu bunun kötü anlamda değil de parayı daha etkili bir şekilde kullanma işini ve bundan nasıl güç devşirebileceğini bu grup çok iyi öğreniyor.
Evet, mesela herkesin bildiği Rothschild ailesi. Bu şey komplo teorileri vardır ya, güya işte dünyayı 3-4-5 aile yönetiyormuş. Genelde bunu söyleyen insanların birinci aile olarak bunu söylediğini de görüyoruz, sıkça duyuyoruz. Mesela bu ailenin özelliği, bu ailenin kurucusu bir monarkın yanında, prensin yanında bu işleri yürütürken oluşturduğu bankacılık sistemini sonra dünyaya yayılarak o dönemin Avrupa'da finans başkentlerine, Londra, Paris gibi yerlere şubeler açıp güvendiği insanları, yani bu durumda çocuklarını oralara gönderip temsilci yaparak bu işi geliştirmede muvaffak olduğunu görüyoruz. İlk merkez bankası diyebileceğimiz sistemlerin kuruluşunda da yine bu ailenin payı olduğunu biliyoruz.
Tabii o şey dediğin doğru, Medici ailesi için de geçerli. Hani ilk başta yükselirken nasıl güveneceksin? İşte o da şirket şeyden pay veriyor, bankadan pay veriyor. Mesela şubenin temsilcisine tüm dünyaya yayılırken. Yani tüm dünyaya yayılırken nasıl güveneceksin şeyine? Onu Rothschild direkt oğullarını, çocuklarını gönderiyor.
Sonradan da dünyada belli finans güçlerinin özellikle 19. yüzyılda, 20. yüzyılda varlıklarıyla savaşların üzerinde, siyasetin üzerinde etkili olabildiğini görüyoruz. Buradan konuyu şeye getirmek istiyorum bunu söyleyerek. Bu kadar para sahibi olmanın manası ne? Harcayamayacağın dönem kadar çok paranın sahibi olmanın mesela. Aklıma modern demokrasilerdeki karşılığı geliyor. Bugün modern dünya demokrasilerinde iktidar, yöneticiler seçimle iş başına gelse de bunların etrafında çok büyük para sahibi olan, çok büyük iş sahipliği olan insanlar olduğunu görüyoruz. Örneğin Amerika'da asbelkader parası çok olan herkesi en azından en büyük iki partinin birinin bağışçısı olarak görebiliyoruz. Hatta zaman zaman öne de çıkıyorlar. Bu parasal güçlerini aynı bir ordu beslercesine, bu elinde bulundurduğu alım gücünü diğer politik güçlere, farklı alanlardaki söz geçirebilme güçlerine dönüştürebildiğini görüyoruz. Biz faniler onların parayı kullandığı gibi kullanamıyoruz henüz.
İşte aynen, hani tamam, bir avuç en zengin insanların böyle bir ihtirası var. Peki daha düşük milyoner olmayanlara gelelim. Biz neden para biriktiriyoruz?
Mesele şuradan başlıyor. Birincisi, öngörülebilir bir gelecek olmadığını düşündüğümüz için birikim yapmamız gerekiyor. Yarın öbür gün gelirlerimizin devamı olmayacağını bilmiyoruz. Öte yandan paramızı bizden bir sonraki nesle aktarırken, yani ölümümüzün sonrasını planlarken de benzer bir durum söz konusu. Bunu yatırım olarak da kullanabiliyoruz. Ev alma olsun, benzeri faaliyetlerde bulunma olsun. Bir yine bir gelecek nesillere bir güvence sunma açısından biriktiriyoruz. Öte yandan bu parayı biriktirebilme olanağı da bir hayli lüks dünyanın durumunu düşününce. Aslında parayı biriktirirken önce bir takım yeterlilikleri elde etmemiz gerekiyor. Aklıma burada örnek olarak şu geliyor. Maslow'un ihtiyaçlar piramidi vardır. 5 katlı bir piramit ve en temelde bazı ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor ki sonra hobilerimiz gibi, kendimizi ifade etme gibi diğer alanlarda varlık gösterebilelim. Burada fizyolojik ihtiyaçlar ve güvenlik ihtiyaçları ilk iki sırayı alıyor. Fizyolojik ihtiyaçlarda yemek yeme, uyuma gibi ihtiyaçlar varken güvenlik ihtiyacında barınma, sağlık, mülkiyet güvenliği, ailenin korunması gibi ihtiyaçlar baş gösteriyor. Bu gibi gereklilikleri sağlamadan hayatımızda yani birikim yapabilmemiz mümkün değil. Burada en azından benim fikrim, bir yere kadar parayı sadece bu alışveriş amacıyla olsun, bir şeyler satın alma amacı veya ileriye dönük bir birikim yapma amacıyla kullanırken işte bir yerden sonra bu kırılıma da bakmak lazım. Şey kırılıyor. Oradan sonra az önce bahsettiğim hani bir varlık gücü olarak, alım gücü olarak paranın farklı şeylere transfer edildiğini görüyoruz. Güçlere transfer edildiğini görüyoruz. Yine aklıma şöyle bir olay geliyor. Hani biz hep böyle ihtiras güç bir parçası olma üzerinden bakıyoruz. Son yıllarda özellikle Amerika'da bazı milyarderlerin, hatta multimilyarderlerin parasını vakfettiklerini, bu tarz varlıklarını insanlarla, ihtiyacı olanlarla paylaşma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu ne durumda?
Ya onu başlatan 2009 yılında Bill Gates ve Warren Buffett, o zaman dünyanın en zengin birinci ve üçüncü kişisi. Şu anda da öyle. Burada tabii şey de var öncesinde. Bill Gates sürekli kapitalizmle eşleştirilen kişi oluyor. Çünkü uzun yıllar dünyanın en zengin insanı oluyor. Eşiyle bir fon kuruyorlar birlikte ve Buffett'la birlikte 2009 yılında bir Giving Pledge diye bir vaatte bulunmasını istiyor tüm zenginlerden. Böyle bir organizasyon kuruyorlar ve tüm zenginler servetlerinin ölünceye kadar %50'sini hayır işlerine bağışlasın diye. Bu bağlayıcılığı yok ama amaçları gerçekten tüm zenginleri şeye ikna etmek. Bir yerden sonra paranızı gerçekten alt kademeye indirecek şekilde bağışlamanız lazım diye. 2009'da kuruluyor ve aradan geçen 10 yılda bakıldığında pek başarılı oldukları söylenemiyor. Yani çok önemli şeyler, zenginler katılıyor ama bakınca sayısına yaklaşık 500 milyar dolar servete sahip insan topluluğu imzalamış durumda. Milyarderlerden oluşuyor sadece. Ama fon direkt bu parayı bağışlamıyor. Bağışlayacağız diyorlar ama hem daha bu para hemen nereye bağışlanacak belli değil. nasıl bir yol izleneceği, hani Bill Gates'in kendi yürüttüğü özellikle sağlık alanında çalışmalar var ama patlayan çalışmaları da var. Bazı zenginler hani uyanmış olsa da bir şekilde bizim bunu aşağı indirmemiz lazım bu parayı demiş olsalar da, buna çaba göstermiş de olsalar diğerlerini ikna etme konusunda pek başarılı oldukları söylenemez. Birçok milyarder şu an birinci sıradan Jeff Bezos dahil pek imajını çok umurunda değil ve bağış yapmak da çok umurunda değil. Birçok milyarderin durumu bu şekilde. Yani demin konuştuğumuz bir güç, itibar, kazanma hırsını da belki bilmiyorum, belki görüyor, belki vardır ama Koch Brothers'lar gibi işte bir petrol lobisinin savuncusu falan, hani öyle bir şey de değiller. Ekstra servetleri ne kadar kendilerine mutluluk getiriyor bu saatten sonra bilmiyorum şahsen ama hala aynı hırsla kazanmaya devam ediyorlar.
Şöyle bir aslında güzel bir noktaya değindin. Kazandıkları para kendilerine daha fazla mutluluk getiriyor mu gibi. Belli başlı araştırmalar var aslında. Bu biraz konuyu da değiştirecek gibi oldum ama parayla mutluluğun endekslendiği, hani her şeyi bir şekilde ölçmeye çalışıyoruz ya ve bu ölçüm aracımızın da temel kavramı para ya, değer biçimi üzerine. Bunun da bir takım araştırmalar var ki insanın yaptığı aktivitelerin, sahip olduklarının ne kadar daha çok mutlu ettiğiyle ilgili. Genelde araştırmalarda hani şu kadar para kazanırsan daha çok şu kadar mutlu olursun yönünde araştırmalar ama İngiltere'de bundan birkaç sene önce yapılmış bir araştırma var ki bunun tam tersini yapıyor. Araştırmanın sonucunda ulaştıkları veri de şu: sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunan, düzenli olarak bulunan insanların yıllık yaklaşık 5000 sterlin daha fazla kazanıyormuşçasına mutlu olduklarını görüyorlar araştırmanın sonucunda. Hatta bunu alt başlıklarına da ayırmışlar. Mesela düzenli yüzen bir insanın yıllık 630 sterlin daha fazla kazanıyormuşçasına mutlu olduğunu görmüşler. Dans eden bir insanın yıllık 600 sterlin daha fazla kazanıyormuşçasına mutlu olduğunu görmüşler. Böyle de bir, hani bu araştırmalar nasıl ölçüyor, ne kadar tutarlı, bunları bir kenara bırakırsak, paranın ne getirdiği veya aktivitelerimizin parasal karşılığı, mutluluk karşılığı hep bulunmaya çalışılan bir şey.
Buna benzer bir çalışma Amerika'da da vardı. Senelik 95 bin dolar gelirden sonra kazandığınız her dolar daha az mutluluk getiriyordu. Yani 95 bin dolara kadar daha fazla hırslanıyorsunuz kazanmak için. Ondan sonra azalıyor bu şeklinde. Yani tabii Amerika için.
Yani yeni gelen paranın getirdiği mutluluk.
Evet. Bu da ona benzer bir şekilde mutlulukla parayı eşleştirmeye çalışmışlardı. Ama hani bir yerden sonra tahmin edebiliriz ki o şey azalıyor. Bir ev olduktan sonra iki ev, üç ev bir şey getirmiyor.
İlki kadar getirmiyordur.
Ha, Warren Buffett'ın yine sözü vardı ya, ben o da, o mesela demin konuştuğumuz pledge'e %99'unu bağışlayacağını vaat ediyor servetini. Çünkü %1'imle benim çocuğuma kendime edecek servetim var. Benim işte bir evden fazla, benim 12 tane evim olunca bunlar bana stres yapıyor diyor, mutluluk getiriyor diyor kendisi. Bu durumu tam anlatan da yine o kapitalizmin sembolizmlerinden Benjamin Franklin'in bir sözü var. Para hiçbir zaman bir insanı mutlu yapmadı, yapmayacak da. Ne zaman bir adam fazla kazansa daha fazlasını isteyecek. Yani bir vakumu dolduruyor gibi değil de yeni bir vakum doldurmaya başlayacak.
Anladım. Bu zaten paranın terbiyesi, para üzerinden nefis terbiyesi meselesi felsefede birçok alanda sıkça dile getirilen bir konu. Para biraz ayıplanabilen bir şey. Paranın sahibi olmak, çok para kazanıyor olmak. Mesela bu Yeşilçam'da falan da vardır ya, bir zenginlik kötülükle eşleştirilir. Zenginin gaddar özellikleri ön plana çıkarılır. Hep bu tarz şeyler vardır. Felsefede de olsun, kültürde de olsun. Bir de senin söylediğin güzel söze benzer P.T. Barnum'un bir sözü var. Para korkunç bir efendi ama mükemmel bir hizmetkar. Aslında biraz da durumu özetliyor. Birçok insan da benzer şekilde diyor olabilir. Peki bir yandan bu faslı kapatırken, geçen bölümlerde de yaptığımız gibi, bir de bu işin geleceğinde bizi ne bekliyor, onları konuşalım son olarak. 2050 yılı, 2100 yılını gördüğümüzde bu para, bu finansal sistem aynı düzen devam mı edecek, yoksa yeni bir şey mi bekliyor bizi, ne düşünüyorsun?
Evet, güncel olarak en çok konuşulan sistem bir herkesin kullanabileceği ortak bir merkezi yönetimi olmayan bir para birimine doğru dönülmesi. Yani bu sayede işte şu an günümüzdeki krizlere sebep olduğu düşünülen, yani daha doğrusu sebep oldu değil de, bir şok yaşandığı zaman dünyanın herhangi bir yerindeki ufak bir şey tetiklediği zaman tüm her şeyde bir dalgalanmaya, tüm finansal sistemde dalgalanmaya yol açan işte bu faiz, döviz kuru belirsizlikleri, işte regülasyonlardan dolayı oluşan bu artan uluslararası ticarete gelen sınırlamalar en sonunda bizi ortak bir para ve kimsenin kontrol edemediği bir sisteme doğru dönüştürülebilir. İşte bu blockchain dediğimiz sisteme dayanan kripto paralar diye adlandırılan sisteme doğru geçirebilir bu durum. Hani bilmiyorum sen ne kadar olanaklı görüyorsun ama bu bir ihtimal olarak şu an önümüze çıkıyor.
Ya tabii dediklerin doğru da bana kalırsa bu yakın gelecekte veya orta vadede böyle bir şeyin çok mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Zira bugün paralar aynı zamanda o parayı piyasaya süren devletlerle varlar. Bu işin de kontrolü, mesela bu arzı kontrol ederek faiz oranlarını belirleme, para üzerinden bir yaptırım gücünü devletler elinde tutuyor. Bir tane Japon takma isimli anonim bir insanın ortaya çıkarttığı bir para birimi, kimsenin kontrol edemediği arzını, bir para birimi bir anda bütün sistemi alaşağı edip devletlerin elinden bu gücü alabilir mi? Devletler gönüllü olarak bunu vermeyecektir. Ben o yüzden çok muhtemel görmüyorum ama tabii ki ileride bir kriz olur. Bu güçlü devletlerin günümüzde geleceğini tehdit eder hale gelir ve insanlar için iyi bir kaçış, iyi bir tercih olabilir o anda. Ama şimdilik böyle bir şeyin en azından orta vadede muhtemel görmüyorum. Benim fikrim bu yönde.
Evet, ben de ona katılıyorum. Yani bizim bu belirsizlikleri giderek daha iyi anlayacağız. Giderek yani daha önceden ne yaşanacaksa yaşansın. Bunu tahmin ettiğimiz zaman, tüm sistem kendini ona göre fiyatladığı zaman sorunlar, bu krizlerin derecesi azalacaktır. Ya giderek daha fazla tahmin edilebilir, öngörülebilir bir yere doğru gideceğiz ve krizin etkisini o şekilde azaltacağız. Ya da dediğin gibi bir yerde hakikaten bu iş kopacak. Özellikle ufak devletler belki baş kaldıracak, birlikte anlaşıp günümüzdeki para birimleri kullanmamaya başlayacak falan şeklinde gerçekleşebilir.
Bir de şimdi bu senin bahsettiklerinden aklıma şöyle bir durum geliyor. Ben iyi bir Doctor Who izleyicisiyimdir. Orada da bir geleceğe gittikleri zaman, bundan birkaç sezon evvel, İnsanoğlu tek devlet altında birleşmiş, işte uzaya yayılmış, kolonilerini kurmuş. Orada da tek para birimi vardı, adı krediydi, bir kredi. Hani, ama yine bir merkezi para birimi şeklinde devam ediyordu. Yani demek istediğim şu, tahallül ettiğimiz hep şu, para birimi dediğimiz, para yani alışverişin için kullandığımız birim hep bir devletle ilişkileniyor. Yani ben de farklısını tahallül edemiyorum. Bu mesela Bitcoin'lerde veya diğer, bilmiyorum sayıcı çoklar galiba.
6000'e yakın.
Evet, diğer altcoin'lerde bir decentralized, yani merkezden uzak, merkezi olmayan para birimlerinin hayatımızın içinde olduğu kısmını hayal edemiyorum. Yani o yüzden de muhtemel gelmiyor olabilir bana.
Doğru, ben bu devletlerin de bir dediğin gibi otoritesini temsil ettiği için, devletler var olduğu sürece bu para birimlerinden, paranın şu anki işleyişinden kolay kolay kurtulamayız ya da vazgeçemeyiz gibi geliyor.
Evet, ama senden anladığım kadarıyla iş en nihayetinde buraya döneceğini düşünüyorsun.
Ya iki türlü işte dediğim gibi. Yani ikisi de olabilir yani. O iki, o üçte artık nasıl bir büyük bir kriz yaşar mıyız işte. Hani belki 1900'lerin başındaki birisi için de paranın işte altına bağlı olmayacağını önerdiğin zaman, hayır öyle bir şey gerçekleşmez, çok saçma diyebilirdi birçok kişi. Ki bilmiyorum öyle diyen var mıydı ama Keynes sanırım karşı çıkıyor ama onu gerçekleştirebilecek bir güç gözükmüyordu o zaman da mesela.
Evet, bakalım gelecek bizi nasıl bekliyor. Toparlayacak olursak, bugün paranın varoluşunu, varoluş amacını ve bir yandan da bizim parayla ilişkimizi, bir ölçüm aracı olarak ilişkimizi konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.